Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Liberalizm 101 konuşmalarının ilk bölümündeyiz. Karşımda Profesör Doktor Murat Çokgezen var. Kendisi iktisat profesörü. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün sizlerle maske yasaklarını, küresel krizdeki serbest piyasanın neye yaradığını, ne işe yaradığını, Covid-19'dan sonra devletlerin piyasaya nasıl müdahale edeceklerini ve kapitalizmi konuşacağız. Hocam ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Maske satışlarının yasaklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Valla olumlu bulmuyorum açıkçası. Çünkü yani bizim hani liberalizm 101 diyorsunuz. Aslında biz ekonomi 101 derslerinde biz bunları çocuklara anlatıyoruz. Bir şekilde malların satışlarına bu şekilde kısıtlamalar getirdiğinizde her zaman için işte istenmeyen sonuçlar oluşur diyoruz. Kıtlıklar ortaya çıkar diyoruz. Nitekim bunları görüyoruz. Yani de işte birinci sınıf ekonomi dersi bu. Herhalde bundan sonraki senelerde sıklıkla öğrencilerimize vereceğimiz bir örnek, güzel bir örnek olacak. Aslına bakarsanız başlangıçta böyle bir sıkıntı yoktu. Gerçi üretim konusunda bir takım sınırlamalar vardı ama başlangıçta bir şey oluyordu. Önce bir tabii doğal olarak talebin aşırı derece artmasıyla birlikte fiyatlar yükseldi ki bu piyasanın normal bir tepkisidir. Dolayısıyla ama gene biz biliyoruz ki fiyatların yükselmesi karları da arttıracak, üretimi de arttıracaktı. Aslında nitekim öyle oldu. Belki görüyorsunuz. Ben işte başından beri izlediğim için bu şeyi biraz profesyonel bakış açısıyla. Önce beklenen oldu. Talep artışıyla fiyatlar yükseldi. İşte sonra bir anda mesela maskeler üretilmeye başlandı. Bugün birçok kişide gördüğünüz o siyah maskeler var. Ondan sonra o siyah maskeler işte mesela ilk çıktığında 10 liradan satılıyordu. Sonra 5 liraya düştü. Sonra 3,5 liraya düştü. Yani aslında herkes maske sorununu kendine bir şekilde çözdü. Ama devlet de dedi ki yok ben de çözeceğim falan dedi. Maalesef yüzüne gözüne bulaştırdı. Yani işte dediğim gibi en basit şey. Zaten piyasa ya biz bu yüzden iyi diyoruz. Yani piyasa bir aslında kaynak dağılım mekanizması. Alternatif dağılım mekanizması da devlet aracılığıyla bunu yapmak. Aslında bu son vaka, vakanın kendisi kötü olsa bile her kriz öğreticidir. Bu krizde en azından ekonomiye ilgi duyanların öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi piyasanın daha iyi kaynak dağılımını sağladığına ilişkindir. İşte gördünüz. Önce postaneden dağıtılacak dendi. Olmadı sonra işte yok e-devletten olacak dendi. O da olmadı eczaneden dendi. Şimdi en son eczaneden de vazgeçmiş galiba. Zaten kriz bitti neredeyse. Bizler mesela ben kendi adıma gelmeyeceğini bile bile benim elimde satın alınmış şeyler vardı. Maskeler vardı ama ona rağmen merak ettiğim için profesyonel sahiplerle başvuruda bulundum. Hala gelmedi. Yani dolayısıyla tipik bir şey. Ne diyelim? Case study haline dönüştü bu maske satışları. Yani herhalde bir 5-6 sene anlatırız öğrencilerimize bundan sonraki yıllarda herhalde.
Hocam benim de maskem gelmedi maalesef. Ben de sanıyorum artık alamayacakmışım. İş yerimden almam gerekiyormuş. Ama mesela benim iş yerimin merkezi Ankara'da ve nasıl olacak bilmiyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Çok karışık
Tabii
bir...
canım. Aynen öyle. Zaten şimdi insanlarımızın böyle bir sıkıntısı var aslında. Yani şimdi biz şeylerde de görüyoruz. Üretim konusunda çok odaklanmışız. Efendim üretim olsun, bilmem ne olsun. Mesela klasik şey var. Klasik yakınma var. Duyuyorsunuzdur. Efendim tarlada domates tarlada 1 lira markete geliyor 5 lira. İşte arada aracı kazanıyor, bin tefeci kazanıyor, şudur budur. Yani aslında bu yakınmanın arkasındaki gerçek şey, temel düşünce şu. Bunu söyleyenlerin temel düşüncesi şu. Ya domates 5 liraysa bunun 4 lirası üreticide olmalı. efendim atıyorum tabii. 1 lirası arada şey olmadı. Niye öyle olsun bilmiyoruz. Yani üretime daha fazla değer atfediyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Üretim dağıtımdan daha fazla değerli değil. Ki işte dediğim gibi bu maske işi dağıtımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ve bu dağıtımı yapılan nasıl yapılacağını, hangi mekanizma, zaten elimizde iki tane temel mekanizma var. Başka bir mekanizma yok. Ya piyasayla dağıtacaksınız ya merkezi planlamayla, devlet aracılığıyla dağıtacaksınız. Ama şey gösterdi ki devlet aracılığıyla dağıtırsanız böyle çuvallıyorsunuz. Mesela size kimilerine gelmiyor. Kimilerine de mesela benim anneme gelmiş. Halbuki annem 80 yaşında. Teorik olarak dışarı çıkmaması lazım. Eğer dışarı çıkmadıysa maskeye ihtiyacı yok. Yani ihtiyacı olana, olmayana maske giriyor. İhtiyacı olana maske gitmiyor. İşte bu da ama tipik bir durum. Yani bundan işte 20 sene önce mi, değil mi? 1990 öncesinde Sovyetler Birliği'nde de hep aynı sorunlarla gidip dönüp bakın. Sovyetler Birliği'de hep aynı sorunları yaşadı. O yüzden battı zaten. Yani bakardınız işte atıyorum Moskova'nın bilmem ne ilçesinde, çünkü devlet aracılığıyla bütün malların dağıtımı yapılıyordu. Aynı bizim maskede olduğu gibi. Maskede olduğu gibi devlet aracılığıyla dağıtıyordu. Bakıyordunuz bir bölgede et bolluğu var, bir bölgede et kıtlığı var. İnsanlar kuyruklarda et bekliyor falan filan. İşte aynı şey bütün mallar için geçerliydi. Burada biz sadece maske case'i üzerinden piyasanın ya da devletin bu işi, yani devlet aracılığıyla dağıtmanın başarılı olamayacağını görmüş olduk. Ve herkes de piyasadan tedarik etti.
Hocam, bu maske satışlarıyla beraber aslında akıllara bir soru geliyor. Bu son yaşadığımız pandemi gibi bir küresel krizde acaba biz serbest piyasaya güvenebilir miyiz? Çünkü halkın, insanların daha çok problemli gördükleri şeyler fiyatların birden çok hızlı artabiliyor olması. Serbest piyasa nasıl işler? Küresel krizlerde acaba serbest piyasaya güvenebilir miyiz?
Kesinlikle güvenebiliriz. Şimdi şöyle bir şey, yani çoğunlukla en azından serbest piyasaya güvenmemiz gerekir. Şimdi biz şunu düşünüyoruz. Öncelikle yani bir yanılgıdan vazgeçmemiz lazım. Biz mucizevi çözümler bekliyoruz. Mucizevi çözüm yok. Mükemmel olmayan çözümler var elimizde. Ve bu mükemmel olmayan çözümler içinde en iyisini seçmemiz lazım. Şimdi pandemi olsun, başka bir şey olsun, bunlar beklenmeyen olaylar. Beklenmeyen olaylarda mutlaka bir şey olması lazım. Yani bir sıra dışı bir durum, bizim bir rutinimiz var ve bu rutinin dışına çıkmamız gerekiyor. Ve tabii bu bir takım aksaklıkları beraberinde getiriyor. Bu aksaklıklar en az hangi sistemde var? Bakın aksaklık, sıfır aksaklık diye bir şey olması mümkün değil. Sadece mutlaka aksaklık çıkacak ama en az aksaklık nerede çıkacak orada, yani onu şey yapmamız lazım. Yani onu bulmamız lazım. Şimdi fiyatlar yükseliyor mu? Evet, yani insanlar şimdi fiyat yükselmelerinden hemen korkuyorlar. Halbuki mekanizması bu demek zaten. Çünkü baştan da dedim ya, fiyat mekanizması ya da piyasa mekanizması fiyatlar aracılığıyla kaynakların nasıl dağıtılacağını gösterir. Dolayısıyla ne üretilecek sorunu? Şimdi normalde maske nadiren, bilmiyorum bu olaydan önce herhalde çoğumuzun evinde maske yoktu. Ben de Allah'tan bir kutu maske vardı. Ben bir boya işi yapmıştım. Orada lazım olmuştu. İyi ki almışım. Ondan sonra ama hiçbirimiz, çoğumuz hayatımızda belki maske takmamıştık. Dolayısıyla atıyorum işte yıllık üretim sallıyorum 100 bindi. Ama bir anda ihtiyaç, yani 100 binde işte arz ve talep birbirini karşılıyordu. Ama bir anda talep 30 milyona, 40 milyona, 50 milyona çıktı. Şimdi buna uyarlanmak çok kolay değil. Sizin üreticilerinize bir sinyal göndermeniz lazım. Yani evladım sen şey üret, maske üret. Bu emir komutayla olacak iş değil. Ve onları maske üretmeye teşvik edecek şey fiyatların yükselmesidir. Ve gerçekten fiyatların yükselmesi karları arttırdı. Bir anda herkes maske üretmeye başladı. Yani 7'den 77'ye devlet böyle en son yasaklanana kadar. Gerçi hala yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani piyasa için. Ben mesela geçen gün birisi şey yaptı. Biz dedi işte maske ihtiyacınız varsa dedi. Biz dedi yasa dışı satıyoruz dedi. Tabii yasa dışı demedi de. El altından satıyoruz dedi. Hala var. Yani ama bu bir sinyaldir. Yani siz fiyatları yükseltirsiniz. Fiyatları siz fiyatı yükseltir. Artan talep fiyatları yükseltir. Fiyatlar yükselince karlar artar. Üreticiler maske üretelim karlıdır derler. Başlar maske üretimini arttırmaya. Ve yavaş yavaş hem fiyatlar düşer hem de herkes ihtiyacı olan maskesini alır. Tabii burada bir tüketiciler açısından da bir şey söz konusu. Şimdi dikkat ederseniz tüketiciler de bütün alışkanlıklarını değiştirirler bu durumda. Yani maske 10 lira da olsa bir şekilde alırsınız. Çünkü bu bir öncelik meselesidir. Ne yapıyoruz? Mesela şimdi herhalde hiçbirimiz işte bu son bir aydır kendimize işte gömlek, pantolon, ne bileyim işte neyse bluz, tişört falan almamışızdır. Niye? Dışarı bile çıkmıyoruz ki yani böyle bir şey görmüyoruz. O zaman önceliğimiz sağlığımız, o yüzden paramızın büyük kısmını bir sağlığa yatırabiliriz. Nitekim öyle yapmamız gerekir. İşte maske pahalı da olsa aldık. Alacağız da aslında biz aldıkça üretimi de teşvik ediyoruz ve fiyatların aşağıya doğru düşmesini de teşvik ediyoruz. Yani fiyatlar başlangıçta ister istemez yüksek olacak ama bu yüksek fiyatlar bir sinyal verecek üreticilere. Göndereceği sinyal şu: daha fazla maske üret. Onlar da daha fazla maske üretecekler ve maske ürettikçe maskelerin fiyatları aşağıya doğru gidecek. Dediğim gibi biz bunu başlangıçta gördük, maske satışları serbestken işte o çoğu kişide gördüğünüz bugün siyah maskeler 10 liradan satışa başlandı. Ben öyle gördüm. Sonra 6 liraya, 7 liraya gördüm, 5 liraya gördüm. En son 3,5 liraydı. Yani fiyatlar düştü. Ama devletin müdahalesini de gördük. Devlet bu işte pek başa çıkamadı. Mesela sadece maske konusunda değil, devlet birçok konuda başa çıkamadı bu işlerde. Bu arada hep Türkiye'den konuşuyoruz. Yani daha iyi bildiğimiz için Türkiye'den konuşuyoruz. Dünyanın her yerinde devlet müdahalesiyle birçok aksaklıklar yaşandı. Ama biz Türkiye'yi daha iyi bildiğimiz, daha iyi anladığımız için Türkiye'den örnekler vermeyi tercih ediyoruz. Ama bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyanın her yerinde devletin müdahalesinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıktı. Mesela bakın Türkiye'deki sırf maske konusu konuşuluyor ama birçok konuda sorun var. Mesela yardımlar konusunda da sorun var. Şimdi Türkiye'de yardımları organize etmesi için kurulmuş bir kuruluş var. Bir kamu kuruluşu Kızılay. Şimdi biz en çok ben bu şeyde işte pandemi ortamında Kızılay'dan bahsedilmesini beklerdim. Kızılay'ın ben adını bile duymuyorum.
Ne yapıyor bu Kızılay? Ortalarda gözükmüyorlar.
Ortalarda gözükmüyor bile. Yani şimdi bu işte devlet şeyden vergilerimizden bu Kızılay'a bir sürü para aktarıyoruz. Ne için? Bugünler için yani Kızılay'a biz bugünlerde ihtiyacımız var. Normal zamanda bizim Kızılay'a ihtiyacımız yok ki. En azından teorik olarak değil mi? Yani Kızılay ortada mı? Hayır, ben Kızılay'ı hiç görmüyorum. Yani işte efendim Sahra Hastanesi mi yapılacak? Ne yapılacak işte? Şey mi dağıtılacak? Maske mi dağıtılacak? Bilmem ne. Burada yani ben Kızılay olması lazım. Kızılay yok ortada. Ondan sonra başka bir şey de söyleyeyim. Mesela eğitim sistemi. Eğitim sistemi bir anda sona erdi. Bir anda durdu. İster istemez normal. Ama bakın devletin okulları eğitimini şey yaptılar, bıraktılar. Göya laf olsun diye, dostlar alışverişte görsün diye televizyonda bir kanalı koydular. Bütün öğretmenler yatıyor, maaşını alıyor. Kaç milyon öğretmen var bilmiyorum. Hepsi oturuyor, yatıyor, maaşını alıyor. Devlet okullarından bahsediyorum. Televizyonda da bir akşama kadar bir şey dönüyor. Ve bu yapılan programların hiçbir etkinliği yok. Çünkü öğrenci ne oradan hocasıyla temas kurabiliyor, ne soru sorabiliyor, ne bir şey yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ama özel okullarda sabahtan akşama kadar, yani bu özel okul deyince de çok öyle anlaşanlı okullarımızı şey yapmayın. 3 bin lira, 5 bin lira verip gittiğiniz üniversite hazırlık kursları ya da işte lise hazırlık kursları bile tıkır tıkır derslerini internetten yürütüyorlar. Ve her biri çok etkin çalışıyorlar. Yani onların, bakın, mükemmel sonuç çıkmıyor hiçbirinden. Hiçbir zaman böyle bir durumda mükemmel sonuç bekleyemeyiz. Ama en az zarar veren sonuç hangisinden çıkıyor diye bakmalıyız. Gördüğümüz kadarıyla şeyden çıkıyor. Özel sektörden çıkıyor, piyasadan çıkıyor. Ve piyasada işte bakın, bütün özel sektör hocaları hala, yani şu an günümüzde tıkır tıkır çalışıyorlar. Bir fiil çalışıyorlar. Öğrencileriyle derslerini yapıyorlar. Olabilecek en iyi şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bakın son kararı biliyor musunuz bilmiyorum. Sizin yaşınız artık o şeyleri geçti belki ama liselerde en son bakan çıktı. Bir açıklama yaptı. Bugün yapmış galiba. Bilmiyorum duydunuz mu? Açıklama şu. İkinci dönem sınavına hiçbir şey yok diyor. Birinci dönemde ne aldıysan o. Bu ne demek? Şu demek. İkinci dönem artık sen dersleri televizyonda biz zaten hikayeden yayınlıyorduk. En azından bir takım çalışkan, azimli öğrenciler onu seyrediyordu devlet okullarına giden. O da seyretmeyecek artık. Niye? En azından ne notu var, ne bir şeyi var, hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey etkilemiyor. Yani bakın, maske dağıtımda başarısızlık. Yardımda, Kızılay'da başarısızlık. Eğitimde başarısızlık. Yani ya da serbest piyasanın çöküşüne değil, serbest piyasanın aslında daha iyi sonuçlar ortaya çıkardığını gösteren bir etkisi oldu şeylerin, nedenler bu küresel krizin diye düşünüyorum.
Hocam, buradan çok güzel bir yere gidebiliriz bence. Tabii ekonomiyi iyi anlayanların, ekonomiyi bilenlerin düşüneceği şey çok mantıksal olarak bu olabilir. Fakat çok halk arasında biliyorsunuz çok böyle bir işte kapitalizmi yermek çok moda, işte her kötü şeyin yaşadıkları, her yoksulluğun kapitalizmden ya da işte bu piyasadan dolayı olduğunu söylemeye çok fazla ve devletler de bundan, bu söylemlerden güç alıyor. Siz COVID-19'dan sonra devletlerin piyasaya daha çok müdahale edeceğini düşünüyor musunuz acaba?
Evet, düşünüyorum tabii. Düşünüyorum yani. Devletler daha çok müdahale edecekler. Aynen dediğiniz gibi burada bir fırsat yaratacak. Yani insanların aslında bu ikilemi bu. Yani insanlar bir yandan diyor ki ben diyor özgürlük istiyorum diyor. Efendim işte ne bileyim ifade hürriyeti istiyorum diyor. Bir müdahale istemiyorum diyor. İşte özgür olmak istiyorum diyor. Ama bir yandan da devlet oturuyor ben paramı versin diyor. Maaşımı versin diyor, oturayım diyor, yardım etsin diyor falan filan. Dolayısıyla mesela o yüzden bakın işte her gün devlet bir şey açıklıyor. Dediğim gibi sadece Türkiye'de olmuyor ya bunlar. Yani Türkiye üzerinden düşünmeyelim ama biz daha iyi bildiğimiz, dinleyenlerin de daha iyi anlayaması açısından Türkiye üzerinden gidiyoruz. Devlet diyor ki işte bugün de işçiler konusunda bir paket açıklıyor. Hop televizyonu açın her gün. Her kanalda bilmem ne meslek kuruluşunun bir temsilcisi çıkıyor. Ondan sonra söylediği şey şu. Efendim biz bu krizden çok zarar gördük. Devlet bize yardımcı olsun. Yani kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. İşte bir, ne bileyim atıyorum bugün kuyumcular çıkıyor. Yarın turizmciler çıkıyor. Öbürsü gün bilmem neciler çıkıyor. Yani hepsi birbirini izleyecek ve siyasetin gereği olarak da siyasetçi işte onlara 3 lira verecek, bunlara 5 lira verecek. Ve sonra bundan sonra da şeyler çıkmaya başlayacak tabii. Yani bir kere hepsine vermek mümkün değil. Ondan sonra olayları da çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ya bu adamların gerçekten ihtiyacı var mı yok mu? Maalesef devletin daha çok müdahalesi sonucunu çıkarıyor insanlar. Aslında bana kalırsa benim fikrim şu. Bu tip krizlerde bizim öğrenmemiz gereken şey şu. Devlet daha çok piyasaya müdahale etsin değil. Biz daha çok tasarruf etmeliyiz. Öyle bir sonuç çıkarmamız lazım. Ama kimse bu sonucu çıkarmıyor. Yani biz devlete daha az muhtaç olmak için, bu tip krizleri daha kolay atlatmak için daha fazla tasarruf etmeliyiz. İnsanlar tasarruf etmiyorlar. Özellikle Türkiye'de hiç etmiyorlar. Türkiye'deki tasarruf oranları bizim gelir seviyemizdeki ülkelere göre çok düşük. Niye? Çünkü tasarruf niçin yapılır? Kötü günler için yapılır. Yani COVID günü için tasarruf edersiniz. İşimi kaybet. Çünkü her zaman aslında inişler çıkışlar var ekonomide. Bugün COVID olur. İşte daha önce de ekonomi zaten çok iyi gitmiyordu değil mi? COVID çıkmadan önce insanlar işten çıkarıyordu. İşsizlik neredeyse %25'lere geliyordu.
Değil mi?
Genç işsizlik falan %25'lere ulaşmıştı. 2009'da bütün global bir kriz yaşadık. Ondan sonra ondan 2001'de yaşadık, 2008'de yaşadık. Yani yaşadık, onu yaşadık. Şimdi krizler hep öğreticidir aslında. Öğretici olması gerekir. Ama biz bir şekilde öğrenmiyoruz. Yani piyasanın aslında ki bu tip durumlara karşı ürettiği mekanizmalar var. Ama biz bu mekanizmaları hiç kullanmıyoruz. Niye? Çünkü bu mekanizmalar nedir? Mesela sigorta mekanizması. Türkiye'de sigorta mekanizması hiçbir şekilde işlemiyor. Deprem sigortası var. Deprem sigortası adı üstünde DASK, zorunlu deprem sigortası diyoruz. Kimse deprem sigortası yaptırmıyor. Şimdi nedir deprem sigortası? Ya deprem bölgesindeyiz. İşte deprem olursa, eviniz yıkılırsa zararınız şey olsun diye. Ama kimse yaptırmıyor. Niye yaptırmıyor? Çünkü biliyor. Ya diyor deprem olursa diyor hemen siyasetçi kabuma gelecek, yaralarımız saracaktır diyecek. Kim olursa olsun bakın bugün bakın siyasetçilerin hepsine krizi fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Yani ben buradan öyle bir şey dağıtayım, öyle bir yardım dağıtayım ki sonuçta bana oy olarak geri dönsün diye düşünüyorlar. Ondan sonra ama insanlar tabii bu mekanizmayı hoşlarına gidiyor insanların bu. Ama bu para ceplerinden çıktıklarını anlayamıyorlar insanlar. Bu en sonunda gene bizim cebimizden çıkıyor. Yani halbuki bu krizlerin bence en fazla öğretmesi gereken şey bizim daha fazla tasarruf etmemiz gerektiği bu tip günleri düşünerek ondan sonra daha fazla piyasanın getirdiği sigorta gibi sistemlere dayalı bir şey yapmamız, kullanmamız gerektiği ama dediğim gibi insanlar kolayı tercih ediyor. Devlet bir daha şey yapsın diyor. Bana 3 lira versin diyor, 5 lira versin diyor. Yatayım parayı versin diyor. Devletler de veriyor. Dediğim gibi siyasetin böyle bir kötü tarafı var. Ondan sonra veriyor. Maalesef böyle bir sistem oluyor. Sonuçta bu paralar gene bizden çıkacak. Yani kimse hiçbir siyasetçi bu tüm paraları çıkarıp cebinden vermiyor. Bugün işte atıyorum bilmem ne ödeneği, şu yardımı, buradan vergi muafiyeti, şudur budur de diye çok hoşumuza giden şeyler işte televizyonlara çıkarak siyasetçilerin göğüslerini gere gere açıkladı. İşte şunlara bu kadar vereceğiz, bunlara bu kadar vereceğiz diye söylediği şeyler sonuçta bizim cebimizden çıkacak şeyler. Nitekim çıkmaya da başladı bile. Değil mi? Ufak ufak bir takım şeylerde vergi artışı başlamış. İşte
hocam evet ek gümrük vergisi geldi. Bütçe
şampuanlar evet, bilmem ne temizlik malzemelerinden galiba almaya başlamışlar.
Hocam 3000 tane ürün. İnanılmaz. Hocam yani, siz
şeyler, biz bunu maalesef ama insanlar bu aldatmaca bunların hoşuna gidiyor. Yani insanın hoşuna gidiyor. Diyor ki ben diyor en azından diyor şu an diyor Allah razı olsun diyor bana diyor atıyorum yardım etti diyor. Halbuki bu yardımın parası bir şekilde yine kendisinden çıkıyor. Er çıkıyor, geç çıkıyor ama kendisinden çıkıyor. Maalesef şu an öyle bir dönemdeyiz. Yani devletin müdahalesi artacak mı diye soruyorsunuz. Evet artacak. Ya ve sonuçta bunun bedeli de ağır olacak göreceğiz. İnşallah yanılırım.
Hocam siz bu siyasiler bunu çok iyi kullanıyor deyince bilmiyorum gördünüz mü? En son bu Ağrı Belediye Başkanı yurt dışındaki ünlülere kadar maske dağıtımı ile ilgili bir video çekmiş. İsmini de çok iyi bildiğimiz ünlüler. Gerçekten bana da onu düşündürdü söylediğiniz şeyler. Ağrı'daki belediyenin bu sorumlu duygusunu buradan tebrik
ederim. Tabii. Yani evet. Ama yani burada tabii şey mesajı var değil mi? Yani biz batıyı bile dize getirdik işte batı şey var. Halbuki Amerika kapıyı açsa Ağrı'nın yarısı ikinci gün Amerika'nın konsolosluğunun önünde kuyruğa girecek. Yani ama insanlar hoşlarına gidiyor yani bu tip şey. Onlara yardım ettik, bunlara şey yaptık. Yani ben hep onu söylüyorum. Şimdi bugün öyle bir ortam yaratılmaya çalışıyor. İşte dediğiniz gibi Tom Cruise de bizim şeylerden takıyor, maskelerden takıyor. Biz de ne bileyim bilmem kime de bunu, Eminem de bizim maske, biz ona Eminem'e solunum cihazı gönderdik. Atıyorum şu da Amerika'ya yardım ettik, Trump da böyle oldu falan filan. Bunlar milletin hoşuna gidiyor. Hani kendince bir avutuyoruz. Türk'ün Türkiye propagandası. Dediğimiz şey bu. Ama yani bizim kendimizi aldatmaktan başka bir şey değil. Hep onu söylüyorum. Yani bugün Amerika şey anons etse, ya bu korona şimdi mesela şey var işte, Amerika'daki bak vaka sayısı bizden fazla, biz Amerika'dan başarılıyız falan filan gibi. İşte Amerika'da herkes ölüyor, biz çok iyiyiz. Bugün iddia ediyorum, Amerika dese ki korona günleri 3 gün mühlet verdim, başvuran herkese alacağım dese, yarın Amerikan konsolosluğunun önünde herkes, geçen gün pide kuyruğu oldu ya hani sokağa çıkma yasağı, onun gibi kuyruk olur. Yani bu kendi kendimize eğlendiğimiz işte biraz maalesef. Siyasetçi de bunu tabii suistimal ediyor. Herhalde biz de siyasetçi olacağız, biz de yapalım.
Hocam, hocam son soruma geçeyim. Bütün bu konuşulanlardan sonra aslında bizi dinleyenlere de anlatmak istediğimiz bir mesaj var. Gerçek kapitalizm bu yaşadıklarımız değil. Türkiye'de dünyada yaşadığımız sistem sorunları, büyük sorunlar ya da politik problemler genelde hep piyasanın ve kapitalizmin sorunları olarak söyleniyor. Burada biliyorsunuz bazı kapitalizmin arasında da bazı ayrımlar yaşanıyor. Özellikle Türkiye'de Ahbap Çavuş kapitalizmi ile ilgili büyük çalışmalar da yapan arkadaşlarımızı biliyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçek kapitalizm bu mu?
Ya bu şimdi gerçek kapitalizm bu hikaye yalnız gırgırı bir şey. Şimdi malum komünistler diyor ki işte ya komünizm çok iyi diyor. Ondan sonra ya diyorsun bak kardeşim Kore'de şey oluyor. Millet açlıktan ölüyor. Ya gerçek komünizm o değil diyorlar. İslamcılar diyor ki ya İslami düzen şahane diyor. Ya kardeşim bak görüyorsun İran İslam ülkelerine bak. Birbirlerini yiyorlar diyor. Ya gerçek İslam o değil diyorlar. Şimdi şeyde bizimki de biraz o duruyor. Oldu. Yani gerçek kapitalizm bu mu değil mi? Değil tabii yani. Hani çünkü kapitalizm zaten kendi başına bir değer yargısıyla üretilmiş bir kelime. Yani kapitalle başladığınızda sanki zaten sol tayfanın ürettiği bir kelime. Bildiğim kadarıyla bir kavram kapitalizm. Yani hani kapitalle ilgili olduğu için işte sermaye sınıfının düzeni gibi şey yapılıyor. Şimdi tabii şey yaparsanız ne derler? Yani nasıl işlettiğiniz mevcut sistemi çok önemli. Yani çünkü sorsanız şu an herkes kapitalist diye kendini tanımlar diye düşünüyorum. Yani dünya üzerinde kaç ülke var? 200 küsur ülke mi var? Nedir değil mi? 200 küsur ülkeye gitseniz ya sizin ekonomik düzeniniz nedir deseniz işte ne bileyim herhalde bir Küba şey yapmaz. Kore ben kapitalistim demez ama geri kalan hepsi kapitalistim der. Ama baktığınızda uygulamaya tabii hepsi birbirinden farklı. Yani burada şeyi ne derler iyi tanımlamakta fayda var. Yani kapitalizmden çok ben piyasa ekonomisi kavramını kullanmayı tercih ederim açıkçası. Yani şey yok hakikaten. Saf bir piyasa düzeni dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir skala var. Bazı ülkeler yani bir ucunda piyasa koyalım, bir ucunda devlet koyalım. Yani kaynakların tamamı bir uçta tamamen kaynakların piyasa aracılığıyla dağıtıldığı bir düzen düşünün. Diğer uçta kaynakların tamamının devlet aracılığıyla dağıtıldığı bir düzen düşünün. Ülkeler bu skala üzerinde dağılmış durumda. Kimileri daha piyasaya yakın, kimileri daha devlet tarafına yakın. Ama sistem en azından şunu gösteriyor. Yani piyasaya daha yakın olanlar, daha fazla piyasa ekonomisinden yana olanlar ya da piyasayı mekanizma olarak daha fazla kullananlar daha iyi sonuçlar ortaya koyuyorlar. Yani da performansları daha iyi. Ama daha fazla devlet tarafında olanlar, yani devletin daha fazla müdahale ettiği ekonomiler daha kötü performans sergiliyorlar. Onun da en önemli sebebi, yani biraz işte biraz önce bahsettiğimiz konulardan yani sebebi biraz önce bahsettiğimiz konularla ilişkili. En önemli sebebi onunla ilişkili. Yani devlet bu kaynak dağılımını iyi yapamıyor. Çünkü onu oturup hesaplamak çok kolay değil. Ya piyasa mekanizması fiyat sistemiyle bu kaynakların dağılımını oldukça başarılı bir şekilde hallediyor. Devleti onun yerine koyduğunuzda aynı şeyi, başarıyı gösteremiyor. İşte dediğim gibi maske örneği buna en iyi örnek bence. Yani maskeyi bir ufak bir ürün aslına bakarsanız şu an çok önemli bir gibi gözüküyor. Aslında vatandaş için önemli değil. Çoğu vatandaş bu konu üzerinden devletle dalgasını geçiyor aslında. Çünkü herkes piyasadan maske işini çözmüş durumda. Ondan sonra ama bu maske işini genelleştirirseniz, yani bir maskeyi bile dağıtamayan sistem, dedim ki bunu sadece Türkiye'ye özgü düşünmeyin. Yani her yerde aynı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra bir maskeyi bile dağıtamayan bile gördük işte bir sürü şeyler, sistem çuvallıyor. Yani ihtiyacı olmayanlara maske gidiyor. İhtiyacı olan maske gitmiyor. Maske bulunamıyor. Zamanlama sorununu hiç şey yapamıyorum. İşte yani kriz başlamış. Bir ay sonra maske dağıtılıyor falan filan. Bunu ekonominin bütününe genellerseniz ne kadar büyük bir kaos ortaya çıkacağını varın siz düşünün. Allah'tan ekonominin çok büyük kısmını genellemiyoruz. Ekonominin büyük kısmı piyasa mekanizması aracılığıyla kaynakları dağıtıyor. Yani ne kadar ekmek üreteceğiz, ne kadar işte domates üreteceğiz ki gerçi biliyorsunuz geçen sene de şeye falan takılmıştı. Domatesli patatesin fiyatı falan gibi. Yani bunların hepsi çok manasız şeyler. Ama bu aksaklık, yani bugün gördüğümüz maske özelinde gördüğümüz aksaklıkların daha fazla mala yayıldığını düşünürseniz ekonomide nasıl bir kaosun ortaya çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla en önemli sorun bu. Yani devletin müdahalesinin beraberinde getirdiği. İkincisi de şey sorunu. Kaynaklar devlet aracılığıyla dağıtılmaya başlayınca şimdi piyasa mekanizmasında temel şeylerden bir tanesi kazancın getirdiği, özel mülkiyetin getirdiği teşviklerdir. Yani insanlar bir şekilde işte fırıncı kalkar, sabahın körü size ekmek yapar, ondan sonra para kazanır. Yani sizi sevdiği için değil, para kazanmak için ekmek yapar. Ama sonuçta sizi de sevindirir. Maskeci de aynı şekilde, maskeci de kalkar, para kazanmak için maske yapar ama sizi de sevindirir. Sizin de faydanız olur. Ondan sonra her şey için böyledir ve işte sürekli olarak o yüzden bir piyasa ekonomisinde sürekli müşterinin memnuniyetini şey yapan, hedefleyen girişimciler ortaya çıkar. Onu daha iyiye ve daha yükseğe taşımaya çalışan girişimciler çıkar. Ve sonuçta insanların refahı artar. İşte mesela bugün kullandığımız mesela şeyi düşünün. Bir kriz oldu. İşte hepimiz evlere tıkıldık kaldık. Ama hepimiz bir şekilde komünikasyonu sürdürüyoruz. Ve bize neredeyse hiçbir bedeli yok. İşte şu an internet üzerinden o kapitalistlerin, insanların beğenmediği kapitalistlerin bize sağladığı imkanlarla bedava, hiçbir ücret ödemeden şey yapıyoruz. İletişim halindeyiz. Ondan sonra bu bir hem bizi memnun ediyor, hem kapitalist para kazanıyor. Benim refahım artıyor. Satan adamın, yapan adamın refahı artıyor. gayet güzel bir sistem. Yani kazan kazan durumu. Her iki tarafında kazandığı bir durum. Ama tabii kapitalist sistemde, yani ya da kapitalist demeyelim, bu bizim de ağzımız alıyor. Bu piyasa sisteminde müşteriyi memnun ederseniz onun refahını yükseltirsiniz, para kazanırsınız. Ama devlet işin içine girdiğinde, devlet ne kadar girerse para kazanmanın yolu giderek devlete yanaşmaktan şey yapıyor, geçiyor. O yüzden devletin ekonomiye çok müdahale ettiği ülkelerde girişimci dediğimiz sınıf, işte ne bileyim Bill Gates'in yaptığı gibi bir işletim sistemi kurmak ya da işte ne bileyim Zuckerberg'in yaptığı gibi bir işte sosyal ağ oluşturmak ya da işte ne bileyim yani bizi memnun edecek şeyler yaratmaktan çok devlete nasıl yanaşırım, siyasetçiyle nasıl aramı iyi tutarım, oradan nasıl para kazanırım peşine düşüyor. Tabii bunlar verimli olması gerekmiyor. Yani para kazanmanın yolu tüketiciyi memnun etmekten, tüketicilerin ve insanların refahını arttırmaktan geçmiyor. Kazanmanın yolu, para kazanmanın yolu devletle iyi bağlantılar kurmaktan geçiyor.
Hocam, insanlara, gençlere bunları bugün yaptığımız yayın gibi daha iyi bir şekilde anlatıp, daha net bir şekilde anlatıp onların da anlamalarını sağlayacağız diyelim.
Yani inşallah.
Çok teşekkür ediyorum sizlere.
Ben teşekkür ediyorum.
Konuk olduğunuz için. Liberalizm 101 sohbetlerimiz her hafta devam edecek. Bu hafta serbest piyasayı, maske yasağını, COVID-19 sonrası devlet müdahalesini ve kapitalizmi konuştuk Murat hocamızla. Çok teşekkürler hocam tekrardan.
Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.
Çok sağ olun.
Hoşçakalın.